İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan, saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil'le Amentü Hassasiyeti çerçevesinde gündemdeki sorulara cevap bulmaya çalışıyor. Ve İmam-ı Azam Efendimizin görüşlerinin toplandığı El Usul El Münif adlı eserden o çerçevede akaidle ilgili konuları izah etmeye çalışıyoruz ve hocamın değerli açıklamalarını dinliyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam geçen dersimizde cariye hadisini anlatmıştınız. Kıymetli dinleyenlerimize cariye hadisini kısa bir tekrardan sonra inşallah sayfa 52'den devam edeceğiz hocam. Buyurun. Evet.
Cariye hadisini tekrar edelim mi?
Tekrar edelim hocam. Edelim. Peki. Hatırlatmakta fayda var. Buyurun hocam.
Evet, cariye hadisi diye veya eynallah hadisi diye bilinen bu hadis hemen bütün hadis kaynaklarımızda yer almış bir rivayet. Sahabeden birisi çobanlık yapan cariyesini arka plan bilgisinden öğreniyoruz ki bu söz konusu olan cariye sahabeden Muaviye bin el-Hakem es-Sülemi radıyallahu anh'ın cariyesi. Onun koyunlarını otlatırmış. Bir gün koyunlarından birisini kurda kaptırmış. Eve gelmiş, bir koyun eksik olunca o da kızmış, cariyesine bir tokat vurmuş. Ondan sonra pişman olmuş ve Efendimiz'e gelmiş. Demiş ki Allah'ın Resulü, benim vaktiyle bir mümin köle azat etme sözüm vardı, adağım vardı. Şimdi benim bir cariyem var, koyunlarımı kurda kaptırdı. Ben de kızdım, bir tokat vurdum, sonra pişman oldum. Acaba ben bu cariyeyi azat etsem o vaktiyle yaptığım adağım, sözüm yerine gelmiş olur mu? Efendimiz de çağır bakalım ki mümin mi bu cariye? Sen mümin birini azat etmeyi nezretmişsin buyurmuş. Çağırmışlar cariyeyi, getirmişler. Efendimiz de cariye arasında bir konuşma geçmiş. Bizim İmam Ebu Hanife Hazretlerinin El Usulü'l Münife'de nakledildiğine göre burada okuduğumuz metin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cariyeye doğrudan doğruya hemen önce Allah nerededir diye sorduğunu göstermiyor. Cariyeye Efendimiz önce mu'minetun enti diyor değil mi?
Evet.
Evet. Mu'minetun enti. Sen mümin misin? O da evet diyor. Bu cevabı aldıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eynallah diyor. Allah nerede? Madem müminsin sende nasıl bir Allah inancı var yani? Evet. Allah nerede? O da fe eşaret ile sema, göğe işaret etti. Bu kadar.
Evet hocam.
Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَ Onu azat edebilirsin zira o mümindir. Şimdi bu varyantla sadece cariye ile Efendimiz arasında geçen konuşmanın burada nakledildiği kadarıyla yetindiğimiz zaman ortaya ne çıkıyor? Cariye Allah göktedir dememiş bir kere.
Evet.
Buradaki varyanta göre cariye Allah göktedir dememiş. Efendimiz ona önce sen mümin misin diye sormuş. O da evet deyince o zaman Allah nerede demiş.
Evet.
O da göğü işaret etmiş. Eliyle mi, başıyla mı, gözüyle mi bilmiyoruz. Sadece işaret etmiş. Buradan cariyenin Allah göktedir dediği sonucu çıkar mı?
Aynı bir şey. Evet.
İki, böyle demiş olduğu halde Efendimizin Allah'ın gökte olduğu şeklindeki bu ikrarı kabul ettiği sonucu çıkar mı? Bu metinden bunlar çıkmaz.
Meşkuk yani hocam.
Evet, bunlar çıkmaz. Çünkü bu metinde cariye yukarıyı işaret etmiş. Şimdi biz birine desek ki ya yüceliklerden bahsediyorsunuz. Çok yüce bir varlıktan, varlığa inandığınızdan bahsediyorsunuz. Bunu bize nasıl ima edersiniz? Bu yüce dediğiniz şey nedir, neresidir, nasıl bir şeydir bu yücelik desek otomatik olarak kafamızı yukarı kaldırırız.
Yücelik kavramı. Evet.
Çünkü İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki A'la Cenab-ı Hakk'a yücelerden dua edilir. Yüceliklere, yücelere yönelinerek dua edilir. Çünkü rububiyet vasfı odur. Dolayısıyla bizim için somut anlamda yukarı cihet bir yönüyle yüceliğin de temsil edildiği bir şey, bir cihet. Bunu yaptığımızda, bunu söylediğimizde biz Cenab-ı Hak yukarıdadır demiş olmuyoruz. Yücelerdedir demiş oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın El-Ali ismi şerifi ve uluv sıfatı onun yücelerde, yüceliklerle muttasıf olduğunu gösteriyor.
Yani buradan yola çıkarak Allah göktedir falan diye bunun üzerine bir bina edilemez yani.
Edilemez, mümkün değil.
Mümkün değil. Devam ediyoruz
evet. Bu arka plandan sonra İmam Ebu Hanife Hazretleri devam ediyor. Femen kale her kim derse ki la a'rifu rabbi e fis semai en fil ard fe huve kafir. Bir kimse dese ki bilmiyorum Rabbim gökte midir yoksa yerde midir, o kafir olur. Keza men kale, aynı şekilde her kim derse ki innehu alel arş, Allah arşın üstündedir. Lakin la edri el arşu e fis semai en fil ard. Bilmiyorum arş gökte midir yerde midir. Yani böyle diyen kimse de gene kafir olur. Şimdi bu da gene İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin çok sık istismar edilen cümlelerinden birisi, ifadelerinden birisi.
Boşluk var, onu doldurmaya çalışıyorlar.
Doldurmaya çalışıyorlar.
Bir boşluk var yani,
evet,
burada.
Evet,
yani.
Evet.
Metinde bir boşluk var, görülüyor hocam. Yani.
Doğru. Şimdi tabii o arka planı dikkate almadan bu metni çeker cımbızlarsanız
buradan
bir boşluk
başlarsanız
var. Evet,
doğru.
Bir boşluk var. Şimdi ne diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri? Femen kâle la a'rifu rabbi efis semâi en fil ard. Dolayısıyla bir kimse Rabbim gökte midir yerde midir bilmiyorum derse fehuve kafir, o kimse kafirdir. Neden? O kimse neden kafirdir?
Evet hocam, neden?
Allah Teala'nın bir mekanı var ama ben o neresidir bilmiyorum dediği için mi? Yoksa baştan Allah Teala'ya bir mekan isnat edip de o mekanın neresi olduğunu bilmediğini söylediği için mi? Tekrar edelim.
Evet.
Bu kimse niye kafirdir? İki sebepten olabilir.
Evet.
Bir, bu kimse esasen Allah Teala'nın haşa bir mekanı var ama bu kimse o mekanı bilmiyor. Şüphe içinde. Onun için kafir olur.
Evet.
Yahut iki, bu kimse baştan resen Cenab-ı Hakk'a bir mekan isnat etmiş.
Evet, orayı bilmiyor.
Ama o mekanın neresi olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla buradaki tekfirin ciheti, sebebi iki şey olabilir. Bir, bu kimse Cenab-ı Hakk'ın nerede olduğunu bilmiyor.
Evet.
Yahut iki, bu kimse Cenab-ı Hakk'a mekan isnat ediyor.
Evet.
Bu ikisinden birisi. Acaba hangisi? Şimdi yukarıdaki arka planı dikkate aldığımızda yukarıdan beri İmam Ebu Hanife Hazretleri ne demişti? Hemen şurada tekrar okuyalım.
Esfel kavramları hocam özellikle.
Kâne Allahu Teala ve la mekan.
Allah.
Allah vardı,
mekan yoktu.
Kâne kable en yehlugel halk. Mahlukatı yaratmadan önce Cenab-ı Hak vardı. Kâne ve lem yekun eyne ve la halk ve la şey.
Eyne de yoktu, hiçbir şey yoktu yani.
Mahlukat da yoktu, hiçbir şey de yoktu.
Nerede sorusu bile yoktu yani.
Nerede bile yoktu, nerede sorusunun müteallakı bile yoktu. Ha, biraz daha yukarı çıkarım. Felev kâne muhtacen lemâ kadere alâ icâdil âlemi ve tedbirihi kel mahlukîn. Cenab-ı Hak arşa ya da arşın dışındakilere muhtaç olsaydı alemi yaratmaya, yönetmeye muktedir olamazdı. Velev kâne muhtacen ilel culûsi vel karar. Cenab-ı Hak bir yerde oturmaya, bir yerde istikrar kılmaya muhtaç olsaydı fe kable halqil arşi eyne kânellah. Anahtar soru bu.
Bu.
Cenab-ı Hak arşı yaratmadan önce neredeydi?
Neredeydi?
Şimdi aşağıya gelelim. O zaman İmam Ebu Hanife'nin bu söylediklerinden şu çıkıyor. Cenab-ı Hak hiçbir şekilde mekanla ilişkilendirilemez.
Evet. Sonuç cümle bu. Sonuç
evet.
Olarak bu. Evet.
Çünkü ilişkilendirildiği anda ona şu soruyu sorarız. Allah Teala bu mekanı yaratmadan önce neredeydi?
Evet.
Geliyoruz şimdi problemli diye görünen, daha doğrusu istismar edilen ifadelere. Men kâle la a'rifu rabbi efis semâi en fil ard fehuve kafir. İmam Ebu Hanife Hazretleri burada diyor ki bir kimse Rabbim gökte midir yoksa yerde midir bilmiyorum dese kafir olur. Neden? Çünkü esasen bu kimse Cenab-ı Hakk'ın bir mekanda olduğuna karar vermiş de o mekanın neresi olduğuna karar verememiş.
Evet.
Bu sebeple kafirdir yani.
Evet. Mekan izafe ettiği için kafir.
Evet, Cenab-ı Hakk'ın bir mekanda olduğunu söylüyor bu adam ama o mekan neresidir bilmiyorum diyor. Bunun için kafir olmuştur. Nitekim İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu sözünün ne anlama geldiğini açıklayan Ebu'l-Leys Semerkandi gibi, Beyazizade Ahmet Efendi gibi şarihler de bu noktaya dikkat çekmişler. Çünkü burada Cenab-ı Hakk'a resen bir mekan isnadı var. tekfirin sebebi budur, küfrün illeti budur demişler. Hemen arkasından gelen cümle de aynı muhtevaya sahip. Keza men kâle innehu alel arş, lakin la edri el arşu efis semâi en fil ard. Bir kimse dese ki Allah arşın üstündedir, fakat bilmiyorum arş semada mıdır yoksa yerde midir dese kafir olur. Peki bu kimse niye kafir olur? Bu kimse arşın yerini bilmediği için mi kafir olur? Yoksa innehu alel arş dediği için mi kafir olur?
İnnehu alel arş dediği için.
Evet. Cenab-ı Hakk'ın arşın üzerinde, mekansal olarak arşın üzerinde bulunduğunu söylediği için kafir olur. Evet. Bakın ne Kur'an'da ne sünnette Cenab-ı Hakk'ın arşın üstünde olduğunu, mekansal olarak arşın üstünde olduğunu ifade eden bir nas yoktur.
Evet.
Bu selefilerin metinlerinde çok sık geçer. İnnehu fevka semavatihi ala arşihi filan gibi. Cenab-ı Hak semalarının, gök katlarının üzerindedir, arşının üstündedir gibi. Oysa bu mekan izafesidir. Kur'an'da sünnette böyle geçmez.
Mekan izafesi?
Yok. Evet, Kur'an'da geçeni nedir? Alel arş isteva. Arşa istiva etti. Bu Cenab-ı Hakk'ın arşın üstünü mekan tuttuğu anlamına gelmez. O başka bir şey. Bu başka bir şey. Hemen söyleyelim, seleften bazı kimselerden böyle dediğine dair bir takım şeyler naklediliyor selefilerin kaynaklarında. Abdullah bin Mübarek mesela, ondan aynı az önce söylediğim cümleyi telaffuz ettiğine dair nakiller var. İnnehu fevka semavatihi ala arşihi gibi. Fakat hemen söyleyelim, bu nakillerin tamamı senet itibariyle problemlidir. Cenab-ı Hak semadadır veya arşın üstündedir anlamında mekansal izafe muhtevalı ne kadar nakledilmiş metin varsa hepsi problemlidir senet olarak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var Hidayet Bey. Biz ahkamla ilgili rivayetlerde senedin sıhhatini arıyoruz.
Kılı kırk yarıyoruz.
Diyoruz ki bir kere senet sahih olacak. İki, usulü hadiste mukarrer bir kaide daha var. Senedin sıhhati metnin sıhhatini istilzam etmez.
Evet.
Yani senet sahih olabilir, metin gayri sahih olabilir.
Evet.
Bunu bütün usulü hadis kitaplarında görürüz. Evet. Senet ne kadar sahih olursa olsun ayrıca metnin sıhhatini de ararız.
Tabii.
Hatta bu selefilerin imam olarak itibar ettiği Nasırüddin Albani,
evet,
eserlerinden birinde diyor ki herhangi bir hadis hakkında bunun ravileri sikadır şeklinde bir ifade, güvenilirdir şeklinde bir ifade geçmişse benim yaptığım araştırmalara göre bu rivayetin hakkında böyle denmiş olan rivayetin senedinin zayıf olabileceğini gösterir. Neden? Çünkü özellikle ravileri sikadır demişler, hadis sahihtir dememişler.
Yani evet.
Sadece senedi tasih etmişler.
Hadis bir garip geliyor ama ravileri sikadır.
Evet, aynen hocam. Böyle. Allah razı olsun.
Bir garip geliyor yani. Bir gariplik var bunda. Evet hocam.
Evet. Dolayısıyla o da bunu fark etmiş ve diyor ki senedin sıhhati metnin sıhhatini garanti etmez.
Evet.
Dolayısıyla ahkam bahsinde böyleyken, namazda, oruçta, zekatta, hacda vesairede böyleyken itikat bahsinde nasıl olur?
Daha titiz olmamız lazım.
İtikat kesin. Bahsinde bir kere haberi vahitle yetinmememiz lazım.
Tabii.
O metnin senedinin bütün tartışmalardan ari, sıhhatin zirvesinde olması lazım.
Evet.
Artı metninin de Kur'an'ın muhkem ayetlerine, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilmiş malum, meşhur, mütevatir sünnete, evet, ve sahabe-i kirama ve dinin genel kaidelerine aykırı olmaması lazım.
Zaten hocam Hanefi ekolünde malumunuz sübutun kat'i olması için ya Kur'an'dan olarak ya mütevatir haber veya meşhur. Haber-i vahidde dayanmıyoruz yani kat'i,
evet,
kat'iyette.
Evet.
Farz et ifade etmiyor yani.
Evet. Haber-i vahidleri biz hani delil olmaktan bütün çıkartmıyoruz ama
kat'i,
en azından
kat'ilik açısından hocam. Yani
evet, karineli olması
oluyor,
lazım.
Zanni oluyor, yani vücub ifade,
evet,
yani etmiyor da vacip oluyor yani. Farz olmuyor, onunla farzını, evet, yapamıyoruz.
Burada da bu akaid bahsinde de
Böyle olması lazım.
Mutlaka onu destekleyen karineler aramamız, evet, lazım yani.
Başka, evet hocam.
Evet. Dolayısıyla Abdullah bin Mübarek'ten olsun, İmam Ahmet'ten olsun, daha önceki seleften olsun, bu kabil nakledilen şeylerde bu kıstası mutlaka son derece titiz bir şekilde işletmemiz lazım. Şimdi bu paragrafın başında, 52. sayfanın başında dikkatimizi çeken bir şey var. Ve kâle fil vasiyye huve hafızul arşi ve gayril arş min gayri ihtiyacin. Cenab-ı Hak ihtiyaç duymaksızın arşı da, arşın dışındakileri de muhafaza edendir. Felev kâne muhtacen, eğer muhtaç olsaydı, lema kadere alâ icadil âlemi ve tedbirihi kel mahlukîn. Alemi mahlukat gibi, tıpkı mahlukat gibi alemi yoktan var etmeye ve yönetmeye muktedir olamazdı. Velev kâne muhtacen ilel culûsi vel karar, eğer arşın üzerine veya bir başka yere oturmaya ve karar kılmaya muhtaç olsaydı, fekable halkil arşi eyne kânellah, o zaman sorardık Allah Teala arşı yaratmadan önce neredeydi? Şimdi burada muhtemel bir soruya cevap vermemiz lazım.
Evet hocam.
Bu ifadede İmam Ebu Hanife Hazretleri ifadenin zahirine takılır kalırsak, Cenab-ı Hakk'ın arşı mekan tutmadığını ifade etmiyor.
Evet.
Bunu nefi etmiyor. Ya evet. Arşı mekan tutmaya muhtaç olmadığını söylüyor.
Evet.
Bu ikisi arasında
fark var.
Fark var. Arşı mekan tutmak, arşın üzerine yerleşmek başka bir şey. Arşın üzerine yerleşmeye muhtaç olmak başka bir şey.
Daha ileri götürüyor yani. Daha oraya yaklaştırmıyor
evet.
Yani.
Evet. İmam Ebu Hanife burada ihtiyacı nefy ediyor. Dolayısıyla birisi buradan hareketle şöyle diyebilir mi? Bakın İmam Ebu Hanife ihtiyacı nefy etti. İstikrarı nefy etmedi. Oturmayı, cülüsü, kararı nefy etmedi. Bunlara ihtiyacı olduğunu reddetti. Bunu nefy etti. Diyebilir birisi.
Ama zıt şey mantığa ters hocam. Yani.
İşte bunu cevaplandırmamız lazım.
Yani hani velâ tegullahüme ayet kerüldü estağfirullah. Anne babanıza öf bile demeyiniz var. Ama ben öf demiyorum ama vuruyorum, dövüyorum, kızıyorum gibi yani. Sanki
yani şöyle diyebilir miyiz? Bir selefi mesela bu ifadeden şöyle bir netice çıkarabilir mi? Cenab-ı Hak arşın üzerine haşa oturmuştur, yerleşmiştir ama ona ihtiyacı yoktur. Biz ihtiyacı diyebilir. Vardır demiyoruz.
Diyebilir tabii.
Böyle diyebilir. Çünkü burada evet, oturmayı ve istikrarı evet diyeceğim. Nefi yok.
Soruyu.
Evet. Şimdi burada tabii çok temel bir zaman, mekan, varlık konusunda temel bir hakikatin üzerine bina edilmiş bu cümle. Nedir o? Bir mekanda bulunan bir varlık.
Evet.
O mekana muhtaçtır.
Hmm.
Bakın şimdi yaratılmış her varlık, her cisim mutlaka bir mekandadır ve o mekandan ayrı düşünülemez.
Mekana muhtaçlık var.
Burada o cisimle mekan arasında bir ihtiyaç ilişkisi var.
Doğru.
Yani mekansız bir cisim düşünülemez.
Evet.
Nerede cisim varsa mutlaka o bir mekandadır. Evet, ve o mekana muhtaçtır.
Doğru.
O mekandan bağımsız, o mekana ihtiyaç duymayan bir cisim olamaz. Çünkü cisim mekan içinde var olabilir.
Evet.
Şimdi böyle baktığımızda mekanla ihtiyaç arasında kaçınılmaz zaruri bir ilişki çıkıyor ortaya.
Zorunlu bir bağ var evet.
Evet. Bunu insan kendi hayatından tabiatı gözleyerek, uzayı gözleyerek de sağlamasını yapabilir.
Bizim yani mantığımız bunu gerektirir. Yani
evet gerektirir.
Düşünme biçimimiz.
Gözlem, deney de bunu gerektirir. Evet. Bir yerde bir mekan varsa, o mekan içerisinde bir cisim varsa mutlaka o ona muhtaçtır.
Evet.
Dolayısıyla Cenab-ı Hak ile mekan arasında da bir tür ilişki kurulduğunda bu ilişki ne tür olursa olsun mutlaka ihtiyaç gündeme gelecek.
Evet.
Peki o zaman İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin sorduğu bu soru işte orada anlamlı oluyor. Cenab-ı Hak mekandan müstağniyken mekan ihtiva eden her türlü şeyden münezzeh ve müstağniyken
evet.
Arş diye bir varlık yaratıp onun üzerine niye otursun? Onun üzerinde niye istikrar bulsun?
Evet.
Bu bir ihtiyaç sebebiyle olur. Anlamsız bir şey yapmaktan Cenab-ı Hak münezzehtir.
Abes.
Evet. Şimdi soru bu. Dolayısıyla buradan oturmayı, istikrarı anlayan selefilere sormamız gereken soru şu. Cenab-ı Hak arşın üzerine niye oturdu? Oturdu diyorsunuz ya. O oturmanın bir sebebi olacak. Yani ya ihtiyaç duyduğu için oturacak veya başka bir hikmete mebni oturacak. Niye oturdu? Birincisi bu.
Evet.
İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın arşın üzerine yerleşmek, oturmak, karar kılmak anlamında bir zatıyla bir fiil işlediğini söylüyorsunuz. Evet. Bu bir insanın bir hayvanın üstüne binmesi gibi veya yerden daha yüksek bir mekana çıkması gibi veya oturduğu koltukta, divanda şöyle bir
doğrulması
gibi bir fiildir diyorsunuz. Peki bu oturma durumundan önce Cenab-ı Hak ne durumdaydı, ne haldeydi? Bunun evvelinde bir hal olması lazım değil mi?
Yatmaktır, uzanmaktır.
Evet, ne haldeydi? Üç, soru üç. Buradaki cümlenin zahirinin de ifade ettiği gibi Cenab-ı Hak mekansızken, la mekaniyken bir mekanla böyle bir somut hissi hissedilebilir bir ilişki kurmuş. Peki o la mekaniyken Cenab-ı Hak neredeydi? Bir yerden geldi oraya.
Evet.
Arşın üzerine bir yerden geldi. Evet. Orada değildi. Arşı yarattığında onun üzerinde değildi. Sonra istiva etti diyorsunuz ki oturdu. Peki nereden geldi oraya oturdu? İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki Allah vardı ve nerede yoktu? Mekan yoktu.
Nerede yoktu diyor yani.
Nerede yoktu? Dolayısıyla Allah Teala mekanla böyle bir ilişki münasebet kurmaktan münezzehtir.
Evet.
Mekanı yarattıktan sonra mekanla böyle bir münasebete geçmez. Dört. Soru dört.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın arşa istivası onun zatıyla işlediği bir fiildir diyorsunuz. Cenab-ı Hak bu fiili işlemeden önce başka bir durumdaydı demek ki.
Evet.
Bu fiili işlemek Cenab-ı Hak açısından bir kemal midir değil midir? Eğer kemalse bu fiili işlemek, oraya oturmak Cenab-ı Hak hakkında bir kemal ifade ediyorsa
daha önce eksikti yani.
Evvelinden eksik demektir.
Naks var. Evet. Eksiklikse eğer.
Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla onun zatıyla işlediği bir fiilden bahsediyoruz. Onun sıfatlarının fiillerinden bahsetmiyoruz. Birisi bizim bu sorumuza karşılık şöyle diyebilir. Allah Teala insanı yaratmadan önce kemal sıfatlarına sahip miydi değil miydi? Sahipti deriz. O zaman insanı yaratması bir abes midir diyebilir. Ama bu yanlış bir sorudur. Neden? Çünkü biz Allah Teala insanı zatıyla yarattı demiyoruz.
Evet,
İnsanın yaratılışı zati bir fiilin neticesi değildir.
Bizzat oturması gibi değildir. Yani.
Sıfatlarının neticesidir. Sıfatının fiilidir yani. Ama siz burada Cenab-ı Hakk'ın zatıyla bir fiil işlediğini söylüyorsunuz.
Evet,
doğrudan doğruya zatı ilgilendiren bir şeydir bu. Dolayısıyla bu soru burada anlamlıdır, orada değildir.
Hocam yeni bir bölüme geçiyoruz.
Evet.
Faslun fi tahkiki ru'ya diye bölüme geçiyoruz. Bölümden önce bir söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun ama buyurun hocam devam edin.
Bir evvelki bölümde naklettiğimiz, söylediğimiz şeyleri tamamlama açısından son bir noktaya daha vurgu yapalım ve kapatalım inşallah. Bu bahis önemli, güncelliği var, aktüalitesi var.
En hassas
var.
Konu hocam evet, şu ana kadar yani için... bu evet, en hassas konu.
Evet.
Üzerine şeyler, tartışmalar bina ediliyor yani.
Evet.
Evet hocam.
Şimdi İmam Ebu Hanife Hazretleri El Fıkhul Ekber isimli eserinde Allah Teala mahlukatın sıfatlarıyla tavsif edilemez diyor. Bu bir kaide değerinde bir cümledir. Temel bir itikadi kaidedir bu. Allah Teala
mahlukatın sıfatlarıyla tavsif edilemez.
Hatta El Akidetü Tahaviyye metninde aynen şöyle geçiyor. Ve men vasafallaha bi ma'nan min ma'anil beşer fakat kefer.
Allah korusun.
Her kim Cenab-ı Hakk'ı beşere mahsus bir sıfatla tavsif ederse kafir olur.
Evet.
Şimdi dolayısıyla bir mekanda olmak, bir yere yerleşmek, bir yerden bir yere intikal etmek. Bütün bunlar beşere mahsus sıfatlar bakın.
Evet.
Akidenin temeline bu türlü tenzih ilkelerini koymadan bu metni böyle cımbızla çeker gibi ve zahirlerine takılarak bağlamından kopararak baktığınızda çok kolay dersiniz ki Ebu Hanife demiş ki Allah göktedir, bunu inkar eden kimse kafir olur. Ama bu cümleleri işin temeline koyarak, bu kaideleri daha doğrusu işin temeline koyarak baktığınızda bir kere baştan bu kapıyı İmam Ebu Hanife Hazretleri kesiyor, kapatıyor. Allah Teala beşere mahsus sıfatlarla tavsif edilemez.
Evet.
Bu sıfatların içinde bazen biz zihin yanılsamasına düşüyoruz. Allah Teala belki şekil olarak haşa insana veya bir başka varlığa benzetilemez gibi anlıyoruz. Bu cümle bu anlama gelir diye anlıyoruz. Doğru değil. Bu da var işin içinde. Sıfat ama beşere ama tabii bütün özellikler var. Onun için hani eli, kolu, ağzı, yüzü, gözü, azaları Cenab-ı Hakk'ı bunlardan tenzih ediyoruz insana benzetme noktasında. Aynı şekilde insanın ontolojik olarak taşıdığı özellikleri de Cenab-ı Hakk'a atfetmeyeceğiz.
Evet hocam.
İşte bu da bir mekanda bulunmak, bir yerden bir yere intikal etmek, bir halden başka bir hale geçmek, üzülmek, sevinmek, öfkelenmek, gazaplanmak, efendim... razı olmak, gülmek, ağlamak, bunlar insana mahsus arızi özelliklerdir ve Cenab-ı Hak hakkında düşünürken, bilhassa müteşabih naslar üzerinde dururken bu türlü benzetmelerin kapısını kesinlikle kapatmamız lazım. Kaidemiz bu, Allah Teala mahlukların sıfatlarıyla tavsif edilemez.
Hocam bu cümle olunca aklıma hep şey gelir, yani muhabbet, Allah'ın muhabbeti de var, insanın muhabbeti de var ama
Evet. İnsanın
muhabbeti cezalandırmaya ve insafına engel olabiliyor mesela. Yani
Evet.
Muhabbetin şiddeti, çocuklarımız mesela çok şiddetli muhabbetli sevdiğimiz çocuklarımıza karşı ceza, hak ettiği ceza
bir zaaf göstergesi yani. Olabiliyor yani.
İnsaf ve adaletimizi de engelleyebiliyor bu muhabbetimiz. Evet. Yani sadece adı benziyor yani hiçbir benzer taraf. Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti onun cezalandırmasını engellemiyor.
Evet.
Yani adaletine hiçbir zaaf getir. Aklıma hep bu gelir. Yani paylaşmak istedim.
Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Bu bahse ileride yeri gelince inşallah yine döneriz. Ama zannediyorum bu kadarı
yeterli.
Şimdilik kafi gelir. Faslun fi tahkikir rü'ye. Rü'yetullah bahsine giriş yapıyoruz. Kale fil vasiyye vel fıkhil ekber. İmam Ebu Hanife Hazretleri El Vasiyye isimli eserinde ve El Fıkhul Ekber'de şöyle dedi. Ve liqaullahi teala li ehlil cenneti hakkun bila keyfiyetin ve la teşbihin ve la cihe. Cenab-ı Hakk'ın cennet ehliyle buluşması keyfiyetsiz olarak, teşbihsiz olarak ve cihetsiz olarak buluşması haktır. Buradaki buluşmaktan kasıt rü'yet.
Evet.
Yani Cenab-ı Hakk'ı cennet ehlinin cennette üç kayıt, bakın bunlar çok önemli, keyfiyetsiz, teşbihsiz ve cihetsiz olarak görmesi haktır. Buna inanmak gerekir. Ve kâle fil fıkhil ekber, el fıkhil ekberde şöyle dedi. Yerahul mu'minûne ve hum fil cenneti bi'a'yuni rû'usihim. Müminler cennetteyken baş gözleriyle Cenab-ı Hakk'ı görecekler. وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَ. Allah Teala ile mahlukatı arasında bir mesafe yok.
Evet.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْاَنْصَارِ وَالْبَلْخِ وَالْحَسْكَفِ حَدَّثَنِ إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ الْبَجَلِي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Siz Rabbinizi dolunay gecesi şu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Onun görüşüne, rü'yetine ilişkin herhangi bir şüphe, tereddüt, bulanıklık sizde söz konusu olmayacak. Yani kesin bir şekilde dolunay gecesi, bulutsuz bir gecede dolunayı gördüğünüzde nasıl eminsiniz? Cenab-ı Hakk'ı da aynen o şekilde göreceksiniz. Ve kâle fil fıkhil ekber, وليس قرب الله تعالى ولا بعده min tariqi tulil mesafeti ve la kısariha. Cenab-ı Hakk'ın uzaklığı ya da yakınlığı mesafenin uzaklığı kısalığı cinsinden değildir. Velakin ala ma'nel kerameti vel hevan, Cenab-ı Hakk'ın kullara yakınlığı, onlara cömertliğini göstermesi veya uzaklığı, onlarla onlardan yardımını kesmesi, onlara iltifat etmemesi, itibar etmemesi anlamındadır. Vel muti' qaribun minhu taala bila keyf. İtaatkar kul Allah'a yakındır keyfiyetsiz olarak. Vel asi, isyankar, baidun anhu, Cenab-ı Hak'tan uzaktır. Vel qurbu vel ikbalu yaqa'u ala el munaji. Yakınlık ve yönelme Cenab-ı Hakk'a münacatta bulunan kul için söz konusudur. Ve kezalike civaruhu taala fil cenne. Cenab-ı Hakk'a cennette yakın olmak da böyledir. Vel vukufu beyne yedeyhi, onun huzurunda durmak da böyledir. Ve ru'yetu fil ahireti bila keyf, ahirette aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ı görmek de keyfiyetsiz olacak. Bu okuduğumuz paragraf üzerinde vaktimiz ne
durumda? Hocam, müsait hocam, vaktimiz var.
Duralım.
Ru'yetullah ile ilgili genel bir bilgi verebilirsek.
Evet, bu verelim.
İtiraz edenler, Allah'ın Ru'yetullah'ın mümkün olmadığını söyleyenler ve bunların genel bir bilgi verebilirsek, evet, dinleyicilerimiz için. Buyurun hocam.
Şimdi Ehl-i Sünnet'in temel itikat umdelerinden birisidir Ru'yetullah. Biz şuna iman ediyoruz ki cennette müminler Cenab-ı Hakk'ı baş gözleriyle keyfiyetsiz olarak görecekler. Bunu söylerken hem bir takım Kur'an ayetlerine hem de ilgili mütevatir rivayetlere dayanıyor Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Kıyamet suresinin 22 ve 23. ayetleri: Vucuhun yevme idin nadiratun ila rabbiha nadira. O gün yüzler var, aydınlıktır, pırıl pırıldır, Rablerine bakarlar. Bu ayet ve Ru'yetullah'la ilgili ulemanın mütevatir olarak ifade ettiği hadislerden hareketle biz diyoruz ki evet, cennet ehli müminler cennette Cenab-ı Hakk'ı keyfiyetsiz olarak görecekler. Bu cennet nimetlerinin üstüne onlardan daha büyük bir nimettir mümin kullar için.
Evet hocam.
Yani Ru'yetullah bütün cennet nimetlerinden, cennetteki bütün nimetlerden çok daha üstün, çok daha müminler için kıymetli, faziletli bir mazhariyettir. Bir ikramdır, bir mazhariyettir. İmam Ebu Hanife Hazretleri bunun usulüddin açısından keyfiyetini anlatırken, bu meseleyle ilgili bilincimizi oluştururken diyor ki Allah Teala'nın cennette cennet ehliyle likağı, karşılaşması, buluşması bila keyfin keyfiyetsiz olacak, vela teşbihin teşbihsiz olacak, vela cihetin cihetsiz olacak. Şimdi keyfiyetsiz olacak derken neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz: cennet ehli Cenab-ı Hakk'ı görecek. Ama bu dünyada görme dediğimiz fiilin cereyan ettiği tarzda cereyan etmeyecek. Biz bu dünyada gördüğümüz şeyi nasıl görüyoruz? Birincisi, gördüğümüz şey görüş açımızın içinde olacak.
Gözümüzle görüyoruz başta.
Tabii. İkincisi, yeterli ışık olacak. Tabii. Ki biz görebilelim. Üçüncüsü, İdrak edebileceğimiz ebatlarda, boyutlarda, cirimde olacak, evet, kütlede olacak ki görelim. Biz belli küçüklüğün altındaki şeyleri göremiyoruz veya çok büyük şeyleri göremiyoruz.
Belli uzaklıkta olacak.
Uzaklıkta olacak, görüş açımızın içinde olacak, yeterli ışık olacak ve bizim dediğim gibi karşımızda olacak.
Önümüzde olacak.
Evet. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki bunların hiçbirisi olmayacak. Müminler cennette Cenab-ı Hakk'ı görecek, evet, ama bu şekilde bir görme söz konusu değil.
Evet.
Mutezile taifesi diyorlar ki görme dediğimiz şey için benim az önce ifade etmeye çalıştığım şartlar gerekir. Bunlar zaruridir. böyle bir şey olmadan görme fiili cereyan edemez. Biz göremeyiz. Ama Allah Teala cisim değil, belli bir yönde değil, belli bir mekanda değil. Dolayısıyla onun üzerine bir ışık düşmesi söz konusu değil, haşa.
Evet.
Dolayısıyla biz onu göremeyiz. Bu Kıyamet Suresinin ayetini de tevil etmişler. Rabbinin sevabını beklemek, lütfunu, ikramını beklemek anlamda. Nazara, intezara aynı kökten geliyor. Müminler dolayısıyla Rablerinin lütfunu, ikramını beklerler anlamında.
Evet, beklemek.
Evet, beklemek anlamında.
Hadisleri nasıl yorumluyorlar hocam?
Hadisleri kabul etmiyorlar.
Evet.
Yani bunlar, bu hadisler haberi vahittir diyorlar. Üstelik kitaba da aykırıdır. Dolayısıyla bu hadisler itikatta delil olmaz diyorlar. Şimdi bu bir ifrat görüş.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ı tenzih edeceğiz derken Kur'an ayetini, ilgili ayeti
tevil
zorlayarak tevil ettiler. İlgili rivayetleri de tamamen devre dışı bıraktılar.
Evet.
Bu bir ifrat. Öbür tarafta da bir tefrit var. Daha evvel söylemiştim. Tekrarında fayda var gene. Müşebbihe mücessime diyor ki Allah Teala'yı göreceğiz, bu haktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? Kafanızı yukarı kaldırıyorsunuz, dolunay gecesi, ayın 14'ü gecesi, ayı görüyorsunuz. Onu gördüğünüzden şüpheniz yok. İşte Allah Teala'yı da öyle göreceksiniz. Yani kafamızı yukarı kaldırıp bakıp Allah Teala'yı göreceğiz diyorlar.
Evet.
Müşebbihenin söylediği, görmekten anladığı da bu.
Aynen şu anda gördüğümüz gibi.
Aynen öyle.
Evet.
İbnül Kayyim diyor ki bir insanın bir şeyi görmesi için, bizim bir varlığı görebilmemiz için onun bizim karşımızda olması lazım. Onun varlığının bir sınırları olması lazım, evet, boyutları olması lazım ki biz görelim.
Evet.
Demek ki Allah Teala da böyle ki haşa biz onu görebileceğiz.
Evet.
Aynen böyle. Bu da bir tefrit.
Evet.
Ehl-i Sünnet bu ikisinin arasında yer alıyor. Ve diyor ki İmam Ebu Hanife'nin buradaki vurguları bu bakımdan önemlidir. Cenab-ı Hak göreceğiz ama keyfiyetsiz, teşbihsiz ve cihetsiz. Keyfiyetsizi anladık. Teşbihsiz nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dolunay gecesi ayı nasıl göreceğimizi nazara vererek
teşbih
bir şey anlatmak istemiş bize. Yani o ayı gördüğünüz keyfiyette Allah'ı da öyle göreceksiniz demek istememiş ya. Nasıl onu gördüğünüzden şüpheniz yok? Gördüğünüz şeyden hiçbir şekilde tereddüt etmiyorsunuz. Allah Teala'yı da öyle göreceksiniz. Yani bu keyfiyeti, görme keyfiyetini değil, bizdeki hasıl olan bilgiyi, kesin yakini vurguluyor Efendimiz. Yoksa kafanızı kaldırıp aynen ayı gördüğünüz gibi kafanızı kaldırıp Allah'ı göreceksiniz haşa demiyor. Onun için de teşbihsiz diyor İmam Ebu Hanife
Hazretleri. Şimdi için mesela hani dolunaya örnek veriyor da başka bir şey örnek vermiyor. Mesela sorayım ben onlar adına.
Çünkü Bedir gecesi, dolunay gecesi bulutsuz bir gecede ayı kafasını semaya kaldıran bir kimsenin ayı gördüğünden şüphe etmesi mümkün değil.
Değil mi? Bir de yücelik tefekkürü de olabilir.
O da var ama yani o ay, dolunay gecesi,
evet,
gökyüzünde görebileceğimiz en muazzam, en büyük, en parlak bize göre,
tabii,
varlık o.
Zaten bir de Mekke Hicaz bölgesi için ayrıca önemli.
Tabii.
Önemli yani.
Evet. Dolayısıyla yani orada bir cihet söz konusu değil.
Evet.
İmam Ebu Hanife bir de bunu vurguluyor son şeyiyle, ikazıyla.
Evet.
Vela cihetin diyor. Cenab-ı Hak herhangi bir yönde, istikamette olarak görmeyeceğiz.
Evet.
Onun için yön, açı, mekan söz konusu değil.
Değildir.
Değil. Dolayısıyla o bila keyif çok önemli.
Evet. Demek ki bizim itidal görüş bila keyif.
Bila keyif.
Vela teşbih.
Vela cihet. Evet.
Üç tane budur. Özellik var.
Ya bu bize bir anlamda şunu da ikaz ediyor. Siz bu dünyadaki varlığınız, cirminiz, Cenab-ı Hakk'ın sizin bu bedeninizde size bahşettiği özelliklerle ahiretteki birbirinin aynısı değil. Siz bu bedeninizle mesela ebedi olamazsınız, ebedi bir hayat yaşayamazsınız. Neden? Çünkü doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, yaşlanıyorsunuz, beden gittikçe çöküyor.
Ve dünya, dünyaya ait, dünyada kalıyor.
Tabii. Buradaki fıtrat böyle. Dolayısıyla bu bedenin hassalarıyla, özellikleriyle ahiretteki bedenin hassalarını birbirine karıştırmayın. Bu dünyadaki varlığınız, fıtratınız, bedensel ruhsal özellikleriniz, hakikatiniz, ahirettekinden farklı olacak. Bu dünyadaki farklı, oradaki farklı olacak.
Ahirette farklı yaratılacağız.
Evet, birbirine kıyaslamayın. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş, cennette yaşlılık yok. Mesela sahabeden yaşlı bir hanıma hatta böyle bir şaka da yapmış, evet. Efendimiz malum. Cennete yaşlılar giremeyecek diye. Dolayısıyla şimdi düşündüğünüzde bunu bile aklınız almıyor. Aklımız almıyor. Yaşlandık. Bu nasıl bir hayattır? Hem ebedi olarak, sonsuz olarak yaşayacağız, hem yaşlanma yok. Ya. Belli bir yaşta, belli bedensel özelliklerde ila nihaya devam edeceğiz. Bunu bile insan almıyor, anlamıyor, aklı almıyor. Dolayısıyla ahiret hayatıyla dünyadaki hayatı birbirine kıyaslamayın. Bunu söylüyor bize.
2 dakikamız var hocam.
Hemen toparlayalım. Devam eden cümle ve kâle fil fıkhil ekber yarahul mu'minûne ve hum fil cenneti bi'ayunu rûsihim, onlar cennetteyken baş gözleriyle Cenab-ı Hakk'ı görecekler. Ve lâ yekûnu beynehu ve beyne halkihi mesafe. Son derece önemli bir cümle bu.
Evet hocam.
Cenab-ı Hak'la mahlukatı arasında bir mesafe olmaz.
Evet.
Şimdi soralım, Allah 7 kat semanın üstünde, arşının üzerindedir diyenlere soralım. Siz selefi misiniz, değil misiniz? Eğer selefiyseniz, selef İmam Ebu Hanife diyor ki Allah'la mahlukat arasında bir mesafe yoktur. Ve kâle fî rivayeti, bu şeyde biraz daha açık, hemen ardından gelen şey. Ve leyse kurbullahi teâlâ ve lâ bu'duhu min tarîki tûlil mesafeti ve lâ kısarihâ. Yani Cenab-ı Hak'la mahlukat arasında mesafe uzunluğu, kısalığı yönünden bir uzaklık, yakınlık söz konusu değil.
Evet. Mesafe yok yani.
Çünkü mesafe iki cisim arasında olur.
Bir kavram olarak yok,
evet,
yani.
Evet, mekan içi bir kavramdır mesafe.
Evet hocam.
Uzaklık, yakınlık mekan içi kavramlardır ve iki cisimin birbiriyle konumunu anlatır. Cenab-ı Hak cisim değil ki. Cenab-ı Hak mekan içinde değil ki. Cenab-ı Hak'la mekan ilişkisi bizimle mekan ilişkisi gibi değil ki.
Evet.
Dolayısıyla Cenab-ı Hak'la mahlukatı arasında bir mesafe vardır diye düşünmek doğru değil. Evet. Dolayısıyla Efendimiz Miraç'a çıktı, semavatı açtı, Allah Teala'nın yanına gitti demek doğru değil.
Evet. Mesafe yok.
Mesafe yok. Cenab-ı Hak'la mahlukat arasında mesafe yok. Cenab-ı Hakk'ın bize uzaklığı, yakınlığı vardır. Ama bu nasıl olur? Hemen devam eden cümlede geliyor. Muti kullarına, mümin kullarına Cenab-ı Hakk'ın yakınlığı onlara olan rahmeti, merhametidir. Evet. Kafirlere olan uzaklığı da onları yardımsız, yalnız, hızlanda bırakmasıdır.
Ekrem, evet. Ehenen kavramlarını
evet. Kullanmış. Evet, yani onu yalnız bırakması, yardımsız.
Ekremen. Amma iza abtala rabbuhu
faqadara rizqahu
feyaqul
rabbi ehanen
diyor. Ehanen. Evet. Ehanen.
Evet. Dolayısıyla kafire uzaklığı Cenab-ı Hakk'ın onu yalnız bırakması, yardımsız bırakması demek.
Hakkını vermesi yani.
Evet.
İkramını azaltması.
Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize uzaklığı, yakınlığı, cennetteki görülmesi mesafesel değildir, mekansal değildir, cihetsel değildir. Bila keyiftir.
Bila keyiftir.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
hocam.
Ediyorum.
Kıymetli hocamız Ebu Bekir Sifil'e çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, bir Amentü Hassasiyeti programına daha bugünlük veda ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha nice programlarda buluşmak dileğiyle.